Ayrım 32.
Bu altınlar başka yerlerde kuyumculara düşer ama orada satılmazdı. Onlar orada çok ucuz olurdu. Kendi yöreme getirirdim. Bir el çantasıyla 20 gün Anadolu'yu dolaşırdım. 20 gün içinde 4 gün otelde yattım. 16 günü otobüslerde yolculukla geçirdim. Bütün esnafı dolaşıyorum ve hemen otobüse biniyorum. Baktım ki haftada bir gün Perşembe pazarını beklemektense her günü pazar yapmak mümkündü. Esnaflara hizmet ederim, esnafları dolaşırım. Bir nevi bugünkü pazarlama sistemini, toptancılığı başlatmış oldum. O esnaftan alıyorum, bu esnafa veriyorum. O zaman altında merkez neresiydi? İstanbul'du. İstanbul'dan alıp Anadolu'ya dağıtılıyordu. Ben hem İstanbul'dan alıyorum hem de Konya'dan alıp Trabzon'a satıyordum. Mesela beşi bir yerdeler o zaman Trabzon'da çok satılıyordu. Çok ekstra olanlarını Konya'dan alıp Trabzon'a satardım. Trabzon'da normal beşlikler satılmaz. Onları da alıp Konya'da satardım. Hem gençmişsiniz hem de Çivril'de kurulu bir düzeniniz varmış. Babanız size nasıl müsaade etti? Anadolu'yu dolaştıktan sonra babama söyledim. Ben çalışmak istiyorum. Babamın maddi durumu iyiydi. İş hanı pasajımız vardı. Buradan kiralarımız geliyor. Benim oturacak evim var, dükkanımız var. Anadolu'da fazla masraf olmaz. Masrafımızdan fazla gelirimiz var. Ben 6 kardeşin sonuncusuyum. Babam beni yanından ayırmak istemiyor. Son evlat kıymetli olur. Annem torunlarıyla olmak istiyor. Benim aradığım sadece para değil, maddiyat için çalışmak değil, benim maksadım. Tepkisi ne oldu? Evvela razı olmak istemedi ama sen bilirsin dedi. Ben razı ettim. Senden sadece hayır duası bekliyorum dedim. Kardeşlerin tepkisi ne oldu? Zaten ağabeyim İstanbul'daydı. Ben ağabeyime beni buraya almasını söyledim. Bayrampaşa'da kuyumculuk, trikotaj işi yapıyordu. Hatta gel tekstile girelim dedi. Örme işi çok yaygındı Bayrampaşa'da. Osman ağabeyim de toptan örme işi yapıyordu. Benim gözüm kuyumculukta dedim. Onunla 12 sene ortaklık yaptım. 1967'den 1979'a kadar Kapalı Çarşı'da 2 tane atölyemiz ve 2 tane de toptan dükkanımız vardı. Genellikle kuyumcuların bir dükkanı olur ve onunla yetinirler. Ama siz bir marka olarak öne çıktınız. Bu değişim süreci nasıl başladı? Benim hareket noktam Denizli'den çıkışım oldu. O prensip ve o sistem insanlarla yüz yüze pazarlamak, insanların ayağına gitmek, malını insanların ayağına götürmek. Buna sıcak pazarlama diyorlar. Dünyada en geçerli olan pazarlama sistemi. 1982 yılında rahmetli Özal, Türk parasının kıymetini koruma kanununu değiştirdiği zaman biz tamamen yurt dışına ihraç edilmek üzere bir iş kurduk. %100'ünü yurt dışına ihraç ediyorduk. O zaman da 1967 senesinde elime çantayı alıp nasıl Anadolu'yu adım adım dolaştımsa bu sefer Suudi Arabistan'a dolaşmaya çıktım. Tek tek kuyumculara gittim. Dubai'ye, Kuveyt'e gittim. Türk altınlarını tanıttık. Ondan sonra 1985 senesinde de Amerika'ya gittik. Bu geziler sırasında yaşadığınız ilginç olaylar var mı? İlk gittiğimde numuneler yaptırdık. O zaman bütün kuyumculara kaçakçı gözüyle bakılıyordu. Allah razı olsun Özal'dan. O şekli değiştirdi. Özal dünyaya açılmamıza sebep olan insandır. Suudi Arabistan'a gittiğimizde numuneleri çok beğendiler. Kültür olarak desenler ortak, beğenilerimiz aynı yönü gösteriyor. Desenlere aşık oldular. Hemen sipariş verdiler. Türkiye'de 50 gram, 100 gramdır siparişler. Bir tanesi 25 kilo sipariş verdi. Geldik hemen yaptık. Telefon ederiz gelmez. Uçak bileti göndeririz oralı değildir. En sonunda kendimiz götürelim dedik. Götürdük. 25 kilo mal 5 dakikada bitti. Kuyumcular kapıştılar. Kapıp ceplerine koyuyorlar. Kalıcı hale niye gelmedi bu? Kalıcı hale getirdik. 1982 senesinde başladık. 1985 senesinde 5,5 ton altın ihraç ettik. İlk siparişten sonra 50 kilo getirdik. 100 kilo götürdük. Daha sonra da 200 kilo götürdük. Ben yalnız başıma 120 kilo altını yüklenip götürdüm. Bu Türkiye için büyük bir olay. Tabii ki olay, Türkiye'de 35 kişilik atölyeler çalışırken şimdi 1000 kişilik tesisler var. 800-1000 kişilik fabrikalar olduğunu devlet büyükleri bile bilmiyor. Bu tesisler o zaman %100 ihracata çalışıyordu. Amerika'ya gittim dediniz. Burada sizi şaşırtan durumlar oldu mu? İlk gittiğimde kimse malımızı beğenmedi. Doğuya yönelik bir model üretiyorduk. Yanlış yaptık. Sonra Amerika'ya yönelik modeller ürettik. 1985'te bir gittik, hüsranla döndük. 1987'de gittik, siparişle döndük. Atasay Kuyumculuk olarak Amerika'ya 3 ton, Türkiye olarak yaklaşık 18 ton ihracatımız var. Bunların kendi aralarında uzmanlık alanları var mı? Evet, Askold taşlı malda uzmandır. Askold, kübik, silikon tabir ettiğimiz pırlanta alternatifi olan taşı Türkiye'de ilk tanıtan firmadır. Kübik silikon pırlanta özellikleri gösteren yapay bir taştır. Başlattığınız dışa açılma daha sonra da devam etti mi? Daha sonra devam etti. Fakat Türkiye'de bütün sanayi kolları subvanse edilmiştir. Yegane teşvik edilmeyen sanayi kuyumculuk olmuştur. Bunun belli bir sebebi var mı? Başlangıç kaderi kötü olmuştur. Altını resmen Türkiye'ye getirmemişler, kaçak olarak gelmiş. O bakış açısı hala bir türlü değişmedi. Siz bir lobi oluşturup bu konuda etkin olamadınız mı? Lobi oluşturulmadı. Ecevit 1979 senesinde beni kuyumcular düşürdü dedi. Lobi oluşturmadığı gibi bir şey de olmadı. Kuyumcuların o saatten sonra bir araya gelmesi mümkün değildi. Zaten büyüme, koruma kanunu kalktıktan sonra oldu. Herkes birbirine rakipti. Bugün de öyle. Lobi oluşturulacak bir durumda olmadı. Mesela Türkiye Kuyumcular İş Adamları Derneği kuruldu fakat henüz gün yüzüne çıkıp bir şeyler yapamadı. Türkiye Altın İhracatçıları Derneği kuruldu, daha bir şey yapamadı. Devletten bir şeyler koparma sevdasına düşmedik biz. Böyle bir teşvikte beklemedik. Kendi kendimize büyüme yolunu tercih ettik. Bugünkü ekonomik krizde bunun faydasını görüyoruz. Türkiye'de altın işletmeciliği konusunda büyük bir birikim oluştu. Dünyaya açılma noktasında yeni imkanlar var mı? İtalya'nın Amerika'ya ihracatı 300 ton, bizim 18 ton. Biz İtalya'yı geçeriz. İtalya 150 ton satar, biz 160 ton satarız. Her geçen yılda büyüyoruz. Amerika İsrail'den hiç gümrük ve fon almıyor. Türkiye'den yapılan ihracata fon ve vergi geldi. Hiçbir büyüğümüz Amerika'dan bunun kaldırılmasını istemedi. Geçen sene başladı bu. Yeni büyüyen bir sektörümüz bu diyerek bu fonun kaldırılmasını kimse istemedi. Bir başbakan, cumhurbaşkanı gittiğinde söylemiş olsaydı bu hallolurdu. Amerika'daki fuarlarda aldığınız tepkiler nasıl? Çok olumlu. Şimdi Türkiye'de fuarlar oluyor. Türkiye'deki fuarlara yurt dışından ziyaretçiler geliyor. Türkiye'ye geçen sene Amerika'daki toptancılardan 40-50 tanesi geldi. Yabancı sermayenin gelmesi mümkün mü? Türkiye'deki işçilik ucuz değil. Biz şimdiye kadar Türkiye'deki emeğin ucuzluğunu konuşuyorduk. Ucuz değil. Çin'de daha ucuz. Biz kübik silikonu imal eden firmaya çok rica ettik. Gelin Türkiye'de bir taş firması kuralım dedik. Buradan ihraç edelim istedik. Burası dengesiz dedi. 5 sene evvel bir işçi 100 dolar alırken şimdi 200-300 dolar alıyor dedi. Katma değer açısından bir avantaj yok mu? Kendimizi aldatmayalım. Amerika ilk arabayı çıkardı diye dünyada en iyi arabayı onlar mı üretiyor? Ben Bangkok'tan 25 designer getirdim. Artık Türk işçiliği falan sökmüyor. Başka alanlara girmeyi niye düşünmediniz? Bir alandan diğerine niye girilir? Para kazanmak için. Kendi sektörünüzde birçok bakir alan varsa niye başka alana giresin? Bir arabanın parçasını üretiyorsunuz, sonra diğerini, sonra bir başkasını. Daha araba üretecek duruma gelmediniz mi? Araba üretecek duruma gelmedik. Kuyumculukta daha yapılacak birçok şey var. Dünya öyle bir konuma gidiyor ki ürettiğin malı satmak mecburiyetindesin. Satışta da son alıcıya vermek mecburiyetindesin. Toptan değil, imalattan tüketiciye bir yapıyı kurmak mecburiyetindesiniz. Tam bir entegrasyona gidiyorsunuz. Bir Armani, bir Gucci olabilir misiniz? Olmamamız için hiçbir sebep yok. Marka olabilirsiniz. Almanya'da Askold vardır, meşhurdur. Orada pazarlama şirketimiz var, kuyumculara pazarlıyor. Hiç içinizde başka bir işe gireyim diye bir duygu oluşmadı mı? İnşaat işine girmek istedim. Altınoluk, Güre tarafında araziler aldık. Bir tatil köyü gibi, kaplıca gibi bir tesis planladık. Orada da düşüncem, sıhhat yönünden insanlara faydalı olayım. 5 yıldızlı bir tesis yapayım ama insana sıhhat versin istedim. Şu andaki ekonomik durum sebebiyle bıraktık. Fikir duruyor. Atasay diye bir firma kurduk. Devre mülk tarzı evler ve 5 yıldızlı bir otel yapmayı düşünüyoruz. Paniğe gerek yok. Hızlı karar alma açısından pek çok girişimcinin onlarca deneyimi vardır. Bunların içinden en dikkat çekici gelen Murat Bekdik'in anlattığı olaydı. Murat Bekdik'i TÜGİAD'daki yöneticiliği döneminde tanıdı kamuoyu. Ancak iş dünyasındaki yöneticilik dönemleri uzun süre başladı. 1972 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden mezuniyetinin hemen ardından Kozanoğlu Çavuşoğlu grubunda çalışmaya başladı. Görevi finansman konularından sorumlu genel koordinatörlüktü. O günlerde grup Libya'da önemli projelere imza atıyordu. Hızlı bir yükselişi vardı. Afyon İttihat Terakki Bankası'nı alarak Hisar Bank olarak ismini değiştirdiler. Mahalli bir bankayı milli bir banka haline getirdiler. Bekdik bu süreçte Hisar Bank'ın genel sekreterliğini yaptı. Ahmet Demirel ise genel müdürüydü. Castelli kriziyle beraber bankada kaybolup gitti. Mütevazi bir inşaat grubu olan Çavuşoğlu Kozanoğlu, STFA, Doğuş, Enka arasından sıyrılıp her alanda etkisini gösteriyordu. Hisar Bank'tan sonra Orta Doğu Bankası, ardından da Komat Suyu alıyor. Daha sonra meyve suları, sonra plastik sanayine giriyor. Sonra Güneri Civaoğlu'nun koordinasyonluğunda Güneş Gazetesi'ni kuruyorlar. Birden bir imparatorluk haline geliyor. O bankaların bir tanesini almasının sebebi Libya'daki müteahhitlerin teminatların gönderilmesiydi. Hisar Bank'ın o dönemdeki mevduatı 32 milyar lira gibi ciddi ölçülerdeydi. İmar Bankası'nın o zamanki mevduatı sadece 4 milyar liraydı. İnsan ilişkileri önemliydi. Yapı Kredi'nin Kazım Taşkent ekolünden gelen emekli kadrosu bünyelerindeydi. Bankacılığı fazla bilmeyen genç ekibi yetiştirsin diye. Bu ortama rağmen Bekdik'in aile kökleri de önemliydi. Galatasaraylı Aslan Nihat Bekdik babasıydı. Aslan Nihat 1955'te siyasete giriyor ama bu girişi ona yassı adayı ve topbaşı cezaevlerinde 4 yıl mahkumiyete patlıyor. İşin ilginç tarafı cezaevinde oluşan damar sertliği nedeniyle vefat ediyor. Annesi tek sahip oldukları evi babasının vefatı üzerine Murat'ı okutmak için satmış. Mali imkansızlık nedeniyle Murat Bekdik profesyonel yönetici olarak kalmış yıllar yılı. Bekdik şu anda Input Araştırma ve Strateji şirketinde ortak ve yönetici olarak görev yapıyor. Bu dramatik gelişmeyi anlatmamın başka bir nedeni var. Bu aile birikimine, eğitime ve tecrübeye rağmen yöneticilerin tıkandığı, kararsızlık içine düştüğü anlar vardır. Bekdik de bu kararsızlığı yaşadığı anı anlatıyor. Hisar Bank battı. Herkesin bankaya hücum etmesi bekleniyor. Durum ciddi boyutlarda. Güneş Gazetesi'nden Güneri Civaoğlu, Ahmet Demirel, Ömer Çavuşoğlu hep beraber oturuyoruz. Kozanoğlu yok. Sıkıntımızın nedeni ertesi gün ödenecek para yok. Mudiler gelecek, işin içinden nasıl çıkacağız? Sabah saat 8.30 gibi Kozanoğlu geldi. Bizde telaş var. Anlatıyorum. Ben hallettim o şeyi. Geç geç dedi. Hızlı konuşurdu. Çocukken kekemeymiş. Bunu gurur meselesi yapmış. Kekemeliğini yendiği gibi sonra hızlı hızlı konuşmaya başlamış. Merkez şubeye indim. Bir sürü manken toplanmış. Her biri gayet hoş ve mini etekli. Ellerinde limonatalarla parasını almaya gelenleri karşılıyorlar. Akşam üzeri 4'e kadar hiç kimseden çıt çıkmadı. 4'te de Merkez Bankası'ndan para geldi. Akşama kadar 280 kişi geldi gitti. Protesto falan olmadı. En kritik günü atlatmıştık. Meclisin makarnacısı. Kayseriler işini bilir. Ama siyasetçinin ufku bu iş bilirliğe yeni fırsatlar doğurur. Kayseri'nin ünlü ailelerinden biri de eski yapanlardır. Ailenin Turgut Özal'la başlarından geçen hoş bir kıssaları vardır. Nuh'un Ankara makarnası kadar Nuh çimentoyu da bilmeyenimiz yoktur. Kayserili Nuh Eskiyapa'nın kurduğu bu iki tesisi çocukları ve ortakları hala güçlü şekilde devam ettiriyorlar. Özal, Nuh çimentoyu ziyaretinde ulaşımdan dert yanan sahiplerine her ikiye kendi limanlarını yapmalarını tavsiye eder. Muharrem Eskiyapan, limanlardaki usulsüzlüklerden, kaçaklardan dert yanar. Özal pratik zekasıyla önlerini açar. Limanlardaki usulsüzlükten, kaçakçılıktan size ne? Siz sahibi olun, bu kanunsuzlukları yapanları da devlete bırakın. Bu fikirle yapılan liman Nuh Çimento diğer özel sektör kuruluşlarına da hizmet ediyor ve limanın genişletilme çalışmaları halen sürüyor. Bu liman sayesindedir ki Nuh Çimento ihracat avantajını elinde bulunduruyor. Basınçlı borularla çimento doğrudan gemiye yükleniyor, nakliye bedeli ödenmeden. Özel limanı olan diğer firma ise Çanakkale Çimento. O da ciddi ihracat yapanlar arasında yer alıyor. Nuh Çimento, İspanya'daki bir çimento fabrikasına %10 ortak olarak buradan gönderdiği klinkerler ile Amerika'ya çimento ihraç ediyor. Bu dönem Kayseri'den CHP listesinden milletvekili adayı olan Muharrem Eskiyapan, Nuh Çimento'daki görevini çocuklarına bıraktığını belirterek birikimlerini mecliste değerlendireceğini söylüyor. Eskiyapan'ın politikaya girişinin ilginç bir hikayesi var. Son gün aday adaylığı için başvuruyor. Ne eşine ne de çocuklarına haber veriyor. Parti yöneticileriyle de hiç görüşmüyor. Deniz Baykal, müracaat listelerinde adını görünce hemen randevu veriyor. Ama Eskiyapan Ankara'da değil. Kendisine ulaşıyorlar, o da uçağa atlayıp Ankara'ya gidiyor. 3 saat gecikmeyle randevuya yetişiyor. Ertesi günü listelerde birinci sırada olduğunu görüyor. Sonuç, Kayseri'den meclise giren tek CHP'li oluyor. Küçük güzeldir. Girişim ruhu. Rekabetin en avantajlı noktasının girişim ruhu olduğunu söyleyebilirim. Teknolojinin baş döndüren hızına, finansın cazibesine ve globalizmin üstünlüğüne karşı durabilecek tek silahın girişim ruhu olduğunu düşünüyorum. Etrafınıza dikkatli bir gözle baktığınızda binlerce örneğini göreceksiniz. Zirvedeki Şahin kitabı, Beyşehir'in Virane Taşlıpınar köyünden Avrupa'nın tekstil krallığına uzanan bir öyküyü iş adamı Kemal Şahin'in girişim ruhunu anlatıyordu. Ama bugün ben daha mütevazi bir hayat hikayesinden bahsetmek istiyorum. Zuhal Marshfield'in yaşamına kitabın önceki bölümlerinde geniş yer vermiştim. Marshfield bana başka bir yaşanmış olayı gönderdi. Yılmaz ailesinin hikayesini. Kemal Şahin Almanya'daki bir girişimcimiz. Bu ise Avustralya'dan. Maili aynen aktarıyorum. Ne zaman tanımıştım onları bilmiyorum. Ama her kime bahsettiysem dinleyeni coşkulandırdı hayat hikayeleri. Ne çok öğrenecek şey vardır isteyene. Ne çok sevgi, azim, sabır yüklüdür bu iki sıcak insan. Tanıştığımız ilk günlerde hanımı koluma girip biz de 6 yıldır buralardayız demişti. Ben ve eşim Türkiye'de öğretmendik. İkimiz de yatılı okuduk. Sonra tanıştık, evlendik. Köyü köyümden, huyu huyumdan. İki de çocukları olmuş. Biri oğlan, biri kız. Yeni bir hayat kurmak için Avustralya'ya göç etmişler. Tam dil problemlerini çözmüş, hayata atılmak üzereyken görünmez bir kaza geçirmişler. Yıllarca süren, sabır ve inanç isteyen tedaviler, fiziksel rahatsızlıklardan dolayı çalışamamazlıklar, ardı arkası kesilmeyen ilaçlar, doktorlar, hastaneler. Hiçbiri yıldırmamış bu sevgi dolu iki insanı. Müzik öğretmenlikleri hep içlerinde konserler hazırlamışlar. Türk aileleri için sosyal görevlerde bulunmuş, ailenin hem erkeği hem kadını olmak durumunda kalmış Fadime Hanım. Bir yanda bakılması gereken eşi Nebi Bey, diğer yanda buluğ çağında iki çocuk, öte yanda memleket hasreti. Yıllarca izne gidememezlik, geçim problemleri, kültür farklılığı. Hiçbiri ama hiçbiri yıldırmamış onları. Bu metanetin, bu sabrın arkasında görülen tek şey sevgiydi. Buna rağmen Fadime Hanım ne yapar eder bana hiç eli boş gelmezdi. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Bugün Perşembe helva yapmıştım. Bu da senin kısmetindeymiş derdi. Ya da aşure ayındayız. Sen şimdi uğraşamazsın. Bak yaprak sardım sana. Bazen de telefon açar, özlemişsindir bugün kuru fasulye var, hadi bize gel derdi. Bayramlar bile hani hep şu bahsedilen eski bayramlar gibiydi onların evinde. Temizliğini yapar, bayramlıklarını giyerdi. Bayram tatlısını hep onlarla yerdim. Benim bayramımda bayram gibi geçerdi onlarla. Limon kolonyası ikram ederlerdi ardından şeker ve malum Türk kahvesi. Yolunca yordamınca minik fincanlarda. Yıllar olmuştu bunları yaşamayalı. Onları tanıdıktan sonra da yıllar oldu kendimi yalnız hissetmeyeli. Eğer yemeğe davetliyseniz Nebi Bey'in elleriyle hazırladığı çorbalar, Ege'nin çeşit çeşit Türk mutfağı ve kendine has yemekleriyle masayı bir uçtan bir uca donatırdı. Yemek sonrası yemek kadar leziz müzik ziyafetiyle mest olurdunuz onların evinde. Övgülere kulak verip Türk lokantası açacağım diye en az bir yıl uğraştı, olmadı. Türk halk müziği ve türkülerimizin yorumlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istedi, olmadı. Bu arada Fadime Hanım fark dersler için 2 yıl okumak yerine yeni baştan bir okul bitirme kararı alıp üniversiteye başladı. İyi bir dereceyle mezun olduğu gün kimsenin gözünde görmediğim mutlulukla bakıyordu etrafına. Kimler gelmemişti ki o gün? Sırf onun için. Bayılıyordum bu aileye. Hem her şekilde oralı olmuşlardı, hem de her şekliyle Türk kültürünü gelenekleriyle yaşıyor, yaşatıyorlardı. Sanki her şey yolundaymış gibi. Herkesin derdine koşuyorlar, hiç kimseyi ihmal etmemeksizin yaşıyorlardı. İki kişi küsmüş mü? Söyleyin onlara, barıştırsınlar. Düğün, ölüm, her ne olursa olsun ihtiyacı olanların yanında görürdünüz onları. Ne zaman duymuşlar, kim söylemiş, soruları cevapsız kalırdı. Misyoner gibiydiler sanki. İnsanlık, sevgi, erdem bu iki kişinin elinde inanılmaz şekillerde çıkardı karşınıza. Ama yaşam acımasız, çökertiyordu omuzlarını. İhtiyaçları çocuklarla beraber büyüyor, daha bir çaresiz yapıyordu onları. Nebi Bey sürekli deniyor, bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Artık ne bahçe ne mutfak yetmez olmuştu. Bir gün tesadüfen bulunduğu bir alışveriş yerinde cam işi yapan birini görmüş, içinde sanata olan merakından dolayı saatlerce onu seyrettikten sonra karar vermişti. Ben de denemek istiyorum dediğinde Fadime Hanım ve ben muzip muzip birbirimize bakıştık. 90'lı yılların başıydı. Nebi Bey'in maceraları diye kitap yazacağım diyordum. Fadime Hanım'a yazılmalıydı da. Elde sermaye öylesine çoktu ki neleri denememişti Nebi Bey. Ama Nebi Bey kararlıydı. Gerekenleri hemen haftasına temin etmişti. Bir oksijen tüpü, bir avuç cam çubuklarla ilk yaptığı cam sepeti hala saklıyorum. Aradan çok zaman geçmemişti ki o cam çubuklar elinde şekil almaya başlamıştı. Onu hayranlıkla seyrederdim. Hala da bu cam çubuğa ve ateşe bakarak orada 3 boyutlu şekilleri nasıl gördüğünü anlamış değilim. Artık cam çubukları ithal ediyor, direkt fabrikasından eşsiz eserleri dünyanın her bir yanına dağıtıyor. Hepsinden öte tüm dertler artık geride kalmıştı. Onun gibi biri için, bir öğretmen, eğitmen için üretici olamamak en büyük dertti zaten. 90'lı yılların başında artık bir yaşam terapisi olan bu işinde öylesine başarı elde etti ki dünyanın her yerinden gelen turist talepleri onu sonradan ihracata yöneltti. Öyle ki birkaç villa yaptırdığını biliyorum. Hem de şehrin en güzel yerinde. Nerede mi? Avustralya, Melbourne'de. Yılmaz ailesi bana hep soy isimlerinin hakkını vermiş gibi gelmişlerdir. Her zaman meşguldü. Bir yandan paket yapıyor, bir yandan bana bak bu İsveç'e gidiyor, bu Almanya'ya. Ben daha görmeden oraları bunlar görecekler diyordu. Yılmaz ailesiyle ben geçen yıl tanışma fırsatı buldum. 5-6 yıldır gelmedikleri Türkiye'ye ziyaretlerinde oturup konuştuk, dertleştik. Bana yaptıklarından bahsettiler. Cam işçiliğinden, müzik faaliyetlerinden oturup kasetlerini seyrettim. Melbourne'ün Victoria Pasajı'nda bir kültür merkezi oluşturmuşlar adeta. Yıllar evvel Türkiye'yi terk etmişler. Nedenini sormadım. Siyasi, ekonomik veya ailevi bir konu. Ne önemi var? Önemli olan şu. Bini aşkın Türk halk müziği derlemesi ve sadece kendilerinden olan 600'e yakın türkümüz onlarda. Bu parçalardan 5-6 tanesini benim için okudular. Nefis şeylerdi. Türkiye'de besteciler, icra eden sanatçılar, güfteciler bu alanda büyük gelirler elde ederken bunların o şansı yoktu. Bu alanı sadece bir hobi olarak sürdürüyorlardı. İngiliz, aborjin ve Çinli öğrencileriyle hoş akşamlardan öte gitmiyordu bu bilgi. Gurbet elde var olma savaşının ilk raundunu kazanmışlardı ama hazine hala açılmayı bekliyordu. Bu ruh gerçekten Anadolu kokuyor. Başka yoruma ihtiyaç var mı?